Ayrım 10.
Manevi merkezin kutsal dağı da içeren bir ada olarak temsil edilmesine dair bir tespitte daha bulunmak gerekmektedir. Zira böyle bir merkez gerçekten var olmuş olabileceği gibi, her ne kadar bütün kutsal topraklar ada olmasa da, bunun bir sembolik anlamı da olmalıdır. Tarihi vakaların bizzat kendileri dahi, ki özellikle buna kutsal tarihle ilgili olanlar dahildir, gerçekte yüksek mertebelere ait bir takım hakikatleri kendilerine göre yorumlamaktadırlar. Bu da sembolizmin bizzat temeli olan mütekabiliyet kanunu nedeniyledir ki, bu bütün alemleri bütüncül ve evrensel bir uyumda birleştirmektedir. Burada söz konusu olan temsilin çağrıştırdığı fikir, istikrarlılıktır ki, biz bunu daha önce kutupun bir özelliği olarak zikretmiştik. Ada, suların sürekli çalkantıları arasında daima değişmezliğini korumaktadır. Buradaki çalkantı, dış dünyanın bir tasviridir. Selamet Dağı'na, Barış Mabedi'ne ulaşmak içinse, Hırslar Denizi'ni aşmak gerekmektedir. Dipnot, Hırslar, Pasyon, Denizi'ni geçen yogi, huzur ile birleşmiştir ve benliğine, suya, bütünüyle sahip olmuştur demektedir. Shankaracharya, Atmabodha. Burada zikredilen hırslar kelimesi, suretler akımını oluşturan her türlü geçici ve arızi değişiklikleri belirtmek için kullanılmıştır. Burada söz konusu olan, bütün geleneklerin ortak sembolizmiyle söylenecek olursa, aşağı alemdeki sular alanıdır. Bu yüzdendir ki, büyük barışın fethi sık sık denizde geminin yüzmesiyle temsil edilmiştir. Katolik sembolizminde teknenin kiliseyi temsil etmesinin nedenlerinden birisi de budur. Bazen savaşla da temsil edilir ki, Bhagavad Gita bu anlamda yorumlanabilir ki, İslam doktrinindeki kutsal savaş, cihat teorisinde bu bakış açısına göre anlayabiliriz. Buna ek olarak sularda yürümek, suret ve değişim, tahavvül, alemine hakimiyeti sembolize etmektedir. Vişnu, Narayana olarak yani suların üstünde yürüyen diye de çağrılmaktadır. Burada İncil'le bir benzerlik ortaya çıkmaktadır ki, Mesih'in de suların üstünde yürüdüğünü görmekteyiz. 11. Manevi merkezlerin konumlarının tespiti. Daha önce belirttiklerimiz arasında yüce bölgenin konumunun tespiti meselesini hemen hemen tamamıyla hiç ele almadık. Çok çetrefil bir konu. Zaten bulunduğumuz konum itibarıyla da tali bir mesele olarak yer almakta. Öyle görünüyor ki en geniş çevrim olan Manvantara'nın birer alt bölümleri olan farklı çevrimlere göre birbirini takip eden birçok yerin varlığını kabul etmek gerekiyor. Şayet kendimizi zamanın dışında tutup Manvantara'yı bir bütün olarak değerlendirecek olursak, bu mevkiler arasında hiyerarşik bir düzenin varlığı görülebilir. Öyle ki bunların her biri Manvantara'nın içerdiği temel ve ilk geleneğin birer adaptasyonundan ibaret geleneksel suretlerin oluşumuna tekabül etmektedirler. Diğer yandan temel merkezin haricinde aynı zamanda ona bağlı olan ve onun birçok sureti mesabesinde olan başka merkezler de vardır. Ancak bu tali merkezler daha zahiri olmaları nedeniyle yüce merkeze nispetle daha görünür durumdadırlar. Dipnot, Saint-Yves'in tarot sembolizminden ödünç aldığı ifadeyi kullanarak yüce merkezin diğer merkezlere göre durumunu 22 sır ile örtülü sıfır olarak tanımlayabiliriz. Bu son nokta üzerinde özellikle Lamaizmin merkezi olan Lhasa ile Agartha arasındaki benzerliğe dikkat çekmiştik. Buna ayrıca batıda dahi topografik durumları bir takım özellikler arz eden, fakat köken itibariyle benzer varlık gerekçeleri olan en az iki şehir bilinmektedir. Bunlar Roma ve Kudüs'tür. Kudüs'ün Melkisedek'in gizemli Salem'inin zahiri bir sureti olduğuna daha önce işaret etmiştik. Antik zamanlarda yukarıda da işaret ettiğimiz gibi gerçekten de kutsal coğrafya ya da din adamı sınıfı, sakerdotal coğrafyası diye adlandırabileceğimiz bir şey vardı. Öyle ki şehirlerin ve mabetlerin mevkileri keyfi olarak tespit edilmiyordu. Aksine çok hassas bir takım kanunlara göre tayin edilmekteydi. Dipnot, Eflatun'un Timaos'u kapalı bir şekilde de olsa buradaki söz konusu bilime bir takım atıflar içermektedir. Buradan din adamı sınıfı sanatı, ar, sakerdotal ile hükümdarlık sanatını inşaatçılar sanatı ile birleştiren bağlantılar sezilebilir. Dipnot, burada pontifex, başrahiplik, ünvanı ile ilgili söylediklerimiz hatırlanabilir. Diğer yandan hükümdarlık sanatı ifadesi modern masonlar tarafından muhafaza edilmiştir. Ayrıca bu durum bize neden eski loncaların gerçek bir inisiyatik geleneğe sahip olduklarını da açıklamaktadır. Dipnot, Romalılarda Janus aynı zamanda hem sırlara inisiyasyon hem de sanatkarlar loncalarının tanrısıydı. Collegia Fabrorum. Bu çift yönlü tavsifte çok anlamlı bir durum söz konusudur. Zaten bir şehrin inşasıyla bir doktrinin yasalaştırılması veya belirli bir yer ve zamanın şartlarına uygun olarak geliştirilen yeni geleneksel bir formun oluşturulması arasında öyle bir ilişki vardı ki genellikle birincisi yani şehrin inşası, ikincinin yani doktrinin bir sembolizasyonu olarak gerçekleşmekteydi. Dipnot, burada örnek olarak Lirin'den çıkan seslerle Tebes duvarlarını inşa eden Amfion sembolünü zikredebiliriz. Birazdan bu Tebes şehrinin isminin neye işaret ettiğini göreceğiz. Orfizm ve Pitagorizm'de lir müzik aletinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Burada hemen belirtelim ki Çin geleneğinde benzer bir rolü üstlenmiş olan çalgı aletleri mevcuttur. Tabii ki onlarla ilgili olarak söylenenlerin de sembolik olduğu unutulmamalıdır. Tabii ki özellikle de yeryüzünün belli bir bölümünün şehri konumunda olmaya namzet bir yerin tayininde, şu veya bu şekilde özel bir takım tedbirlere başvurulması gerekmekteydi. Aynı şekilde kuruluşları ile ilgili ortamlarla ilgili olması nedeniyle şehirlerin adları da bu bakımdan dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Dipnot, isimlerle ilgili özellikle de beyaz düşüncesi ile ilgili olarak daha önceki satırlarda bir takım örnekler bulmak mümkündür. Bu konuda biraz daha duracağız. Ayrıca bazı durumlarda şehrin gücü ve korunmasıyla doğrudan alakası olması kutsal eşyalarla ilgili olarak da birçok şey söylenebilir. Troya ile ilgili Palladium efsanesi bu meyandadır. Roma'daki Salyenlere ait kalkanlar da bu şekildedir. Bunların Numa döneminde bir gök taşında keskinleştirildiği rivayet edilir. Salyenler kurulu 12 üyeden müteşekkildi. Bu eşyalar İbranilerdeki ahit sandığı gibi manevi etkiler içeren dayanaklardı. Konumuzla dolaylı olarak ilişkisi bulunan bu konular üzerinde daha fazla durmadan şunu da belirtmek isteriz ki, biraz önce bahsetmiş olduğumuz türden bir merkez Helenistik dönem öncesi Girit'te, Kret, vardı. Dipnot, Mısır için Menes neyse bizzat Minos isminin kendisi bu konuda yeterli bir işarettir. Roma ile ilgili olarak Numa konusunda söylediklerimize, ayrıca Kudüs ile ilgili olarak da Şulomo'nun anlamı ile ilgili olarak söylediklerimize göndermede bulunmak isteriz. Bu arada Girit ile ilgili olarak Orta Çağ mimarları tarafından karakteristik bir sembol olan labirentin kullanımına atıfta bulunalım. Daha da ilginç olanı, bazı kiliselerin döşemelerine çizilmiş olan labirent güzergahı, kutsal toprağa haç ziyaretine gitme imkanı bulamayanlar için bu yolculuğun yerini almaktaydı. Ayrıca öyle anlaşılıyor ki Mısır'da birbirini takip eden Memfisler ve Tebler döneminde bunlardan birçok bulunmaktaydı. Dipnot, Daha önce Delfin, Yunanistan, Grek için aynı rolü oynadığını görmüştük. Adı Yunus balığını, Dofen, çağrıştırmaktadır ki bunun sembolizmi de çok önemlidir. Diğer bir ilginç isim ise Babilon'dur. Bab-ilu, göğün kapısı anlamına gelmektedir ki bu anlam Yakup tarafından Luz için kullanılmıştır. Zaten Beyt El'de olduğu gibi Tanrı'nın evi anlamına da gelebilir. Ancak gelenek kaybolduğunda meydana gelen karışıklık, Babel anlamına da gelmektedir. İşte o zaman sembolün tersine dönüşü vaki olur ki, Janua Inferni bu durumda Janua Coeli'nin yerini alır. Aynı zamanda bir Grek şehrinin de ismi olmuş olan bu en son zikredilen şehrin, Tebler ismi, manevi merkezlerin tespiti konusunda bizim özellikle dikkatimizi çekmelidir. Özellikle de tufandaki geminin İbranice ismi olan Tebah ile olan açık benzerliği nedeniyle. Zira bu söz konusu gemi de yüce merkezin bir temsilidir. Ve bu yönüyle özellikle bir bakıma bir zarf görevi görerek geleneğin korunması şeklinde değerlendirilmiştir. Dipnot: bu durum çevrim boyunca gelişecek olan imkanların tamamını tohum olarak içeren bir çevrimin başlangıcı için alem yumurtası ne ifade ediyorsa, aynı şekilde gemi de dünyayı yeniden inşa etmede kullanılacak olan tüm unsurları içerir ki, bu da onun gelecekteki durumunun tohumlarıdır. Bu durum iki çevrim arası geçiş dönemlerinde eski durumun yok edilip yenisinin kurulması için gerçekleşen kozmik tufana işaret etmektedir. Dipnot: bir çevrimden, devreden, diğerine geleneksel geçişi veya intikali sağlamak da başrahipliğin, pontifika, görevleri arasındadır. Burada geminin inşasının sembolik köprünün inşası ile aynı anlamı vardır. Zira her ikisi de suları geçmeyi sağlamak amacıyla yapılmıştır ki bunun da sayısız anlamı vardır. Kitab-ı Mukaddes'te sözü edilen Nuh'un rolü, Hindu geleneğindeki daha sonraları Vaivasvata adını alacak olan Satyavrata'nın, ki bugünkü Manu'dur, ile benzerdir. Dipnot: Nuh'un aynı zamanda üzüm bağını diken ilk kişi olması da dikkati çekmektedir. Tekvin 9/20. Bu durum yukarıda Melkisedek'in kurbanı konusunu işlerken, şarap ve onun inisiyatik ritüellerde oynadığı rolle ilgili söylediklerimizle birlikte düşünülebilir. Ancak burada hemen belirtilmesi gerekir ki, söz konusu bu son durum, günümüz Manvantara'sının başına tekabül ederken, Kitab-ı Mukaddes'te bahsedilen tufan başka bir çevrimin başlangıcına tekabül etmektedir ve yine aynı Manvantara'nın içerisinde bulunmakla beraber daha sınırlıdır. Dipnot: Kitab-ı Mukaddes'teki tufanın tarihi anlamlarından bir tanesi de Atlantid'in kaybolduğu büyük afettir. Zira burada söz konusu edilen aynı olay değildir. Sadece aralarında benzerlik olan olaylardır. Dipnot: burada yapılmış olan uyarılar tabii olarak birçok halklarda rastlanan tufan olayı içeren geleneklerin tamamı için geçerlidir. Bunlar içerisinde çok farklı devreler içerenler de vardır ki, mesela Yunanlılardaki Deukalyon ve Ogiges tufanları gibi. Burada yine zikre değer olan diğer bir konu da Nuh'un gemisiyle gökkuşağı sembolizmi arasındaki ilişkidir. Söz konusu ilişki Kitab-ı Mukaddes'te Tanrı ile yeryüzündeki yaratıklar arasındaki antlaşmanın bir işareti olarak tufandan sonra gökkuşağının ortaya çıkması şeklindedir. Dipnot: Tekvin 9/12-17. Gemi tufan esnasında aşağı aleme ait suların oluşturduğu okyanusta yüzüyor. Gökkuşağı ise düzenin kurulduğu ve her şeyin yenilendiği anda gökyüzünde, yani yukarı aleme ait suların olduğu bölgede zuhur ediyor. Burada söz konusu olan kelimenin tam anlamıyla bir analojik ilişkidir. Yani her iki surette birbirinin zıttı şeklinde çevrilmiş ve biri diğerini tamamlamakta. Geminin gövde şekli aşağıya doğru kıvrım yapmaktayken, gökkuşağının kıvrımı yukarıya doğrudur. İkisinin birlikteliği ise birbirini tamamlayan bir çember veya bir çevrim suretindedir ve adeta biri diğerinin yarısıdır. Dipnot: Bu iki yarım, dünyanın yumurtasınınkine tekabül etmektedir. Aynen bizzat yukarı sular ve aşağı sularda olduğu gibi. Karışıklık dönemlerinde üstteki yarım görünmez olur ve Fabre d'Olivet'in türlerin yığılması olayı diye isimlendirdiği olay, işte bu alttaki yarımda meydana gelir. Bir bakış açısına göre, burada söz konusu edilen birbirini tamamlayıcı iki suret, birbirinin zıttı yöne doğru çevrilmiş iki hilale benzetilebilir ki, suları birbirinden ayıran çizgiye nispetle biri diğerinin yansıması ve simetriğidir. Bunda Janus sembolizmine atıf vardır ve gemi onun amblemlerinden birini teşkil eder. Burada hilal, kupa ve gemi arasında bir bakıma sembolik bir eşitliğin söz konusu olduğuna dikkat çekmek isteriz. Ayrıca vaiso kelimesi aynı zamanda hem kupa hem de gemi için kullanılmaktadır. Saint-Vessel ismi, Orta Çağ'da Graal'in en çok kullanılan isimlerinden birisidir. Gerçekte bu söz konusu suret, çevrimin başlangıcında bir bütündü. Bu bir kürenin dikey kesimidir. Kürenin yatay kesimi ise yeryüzü cennetinin çemberimsi iç kesimiyle temsil edilmiştir. Dipnot: Buradaki küre de dünyanın yumurtasıdır. Yeryüzü cenneti üst ve alt yarımın birbirinden ayrıldığı düzlemde, yani gök ve yerin sınırında bulunmaktadır. Buysa Kutup Dağı'ndan çıkan dört nehrin oluşturduğu bir haç işaretiyle kesilmiştir. Dipnot: Kabalistler bu dört nehirle Pardes, cennet kelimesini oluşturan dört harf arasında bağlantı kurarlar. Başka bir yerde bunların cehennemdeki dört nehirle ilgili analojik ilişkilerine değinmiştik. L'Ésotérisme de Dante, 1957 baskısı, sayfa 63. Bunların yeniden teşkili yine aynı çevrimin sonunda gerçekleşmelidir. Ancak bu durumda semavi Kudüs tasvirinde çember bir kare şekliyle değiştirilmiştir. Dipnot: Bu yer değiştirme, başka bir yerde anlamına değindiğimiz bitki sembolizminin mineral sembolizmiyle değiştirilmesi şeklindedir. L'Ésotérisme de Dante, 1957 baskısı, sayfa 67. Semavi Kudüs'ün 12 kapısı, tabii olarak burçlar kuşağının 12 işaretine ve İsrail'in 12 kabilesine tekabül etmektedir. Burada söz konusu olan burçlar çeviriminin değişimi söz konusudur ki, bu da dünyanın rotasyonunun durdurulması ve ilk halin yeniden tahakkuku olan nihai bir durumda tespitidir ki, bu da ancak yine bu söz konusu ilk halde mündemiş olan mümkünatın peş peş tezahürünün tamamlanması ile olur. Yeryüzü cennetinin merkezinde olan hayat ağacı, aynı zamanda gökyüzü Kudüs'ünün de merkezindedir ki, burada 12 meyvesi vardır. Tabii ki bunların 12 Aditya ile irtibatları olduğu kesindir. Nasıl ki bizzat hayat ağacının kendisinin, Adityaların kendisinden çıktıkları, yegane öz ve bölünemez olan Aditi ile bir alakası varsa. Buysa Hermescilerin sembolik olarak çemberin dörtgenliği, kuadratür şeklinde belirttikleri şeyin gerçekleşmesine işaret etmektedir. İlk ve merkezi olan noktanın yayılmasıyla imkanların gelişmesini temsil eden küre, bu söz konusu gelişme tamamlandığında bir küp şekline dönüşmektedir ki, böylece söz konusu çevrim nihai dengesine ulaşmış olur. Dipnot: Burada küre ile küp şekilleri her iki dinamik ve statik bakış açısına tekabül etmektedir. Küpün altı yüzü uzaydaki üç boyuta göre yönlendirilmişlerdir. Kürenin merkezinden hareketle çizilmiş olan haçın altı dalı gibi. Küple ilgili olaraksa aynı şekilde tamamlanma ve mükemmeliyet fikirleri içeren masonik bir sembol olan kübik taş, kolayca bir benzerlik kurulabilir. Yani belli bir durumda mevcut olan imkanların tam olarak tahakkukudur burada söz konusu olan. 12. Bazı sonuçlar. Bütün geleneklerle uyum arz eden tanıklıklardan hareket edildiğinde şöyle bir sonuç çok açık olarak ortaya çıkmaktadır ki, o da diğer bütün kutsal topraklara örneklik arz eden bir kutsal toprağın varlığı. Öyle bir manevi merkez ki bütün diğer merkezler onun altında yer almaktadırlar. Kutsal toprak aynı zamanda azizlerin toprağı, saadetlilerin toprağı, yaşayanların toprağı ve ölümsüzlerin toprağıdır. Bu ifadelerin tamamı birbirine denktir. Bunlara ayrıca bir de Eflatun'un saadetliler yurdu dediği saf toprağı da eklemek gerekmektedir. Dipnot: Japonya'da var olan Budist ekollerinden bir tanesi de Gyodo'dur. Saf toprak anlamına gelmektedir. Diğer yandan bu isim İslam'daki İhvanü's Safa, safiyetin, temizliğin kardeşleri ismini ve saflar anlamına gelen Orta Çağ batıdaki Katareları hatırlatmaktadır. Muhtemelen Müslüman inisiyeleri için kullanılan veya daha doğru bir tanımlamayla Hindu geleneğindeki yogi gibi inisiyasyonun nihayetine ulaşmış olanlar anlamında, Sufi ismi de tam olarak aynı anlama gelmektedir. Gerçekten de avam etimolojisinin onu yün kelimesi olan suftan türetmesi, Sufilerin giymiş olduğu elbise nedeniyle pek ikna edici görünmüyor. Ayrıca Yunanca hakim anlamına gelen sophos kelimesinden türetilmesi, her ne kadar kabul edilebilir bir açıklama gibi görünse de, Arapçaya yabancı bir kelime olması nedeniyle uygun düşmemektedir.